Ayrım 47. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 445. 3. Bölüm. Her şey Tanrı'nın inayetiyle olur. 4. Bu alemi yaratırken ta en başta ışık olsun dedin ve ışık oldu. Bu sözünün ruhani alemi kastettiğini düşünürsem yanlış yapmış olmam. Çünkü o sırada Tanrı'nın ışığıyla aydınlanma imkanına sahip bir yaşam mevcuttu. Ama henüz senin tarafından aydınlanabilecek bir değeri yoktu. Sonra bu yaşam var oldu ama yine de aydınlanmaya layık değildi. Sadece var olmakla ışık olmuş olsaydı, bakışlarını kendisini aydınlatacak olan ışığa çevirmemiş ve ona kenetlenmemiş olsaydı, onun o biçimsiz hali senin gözüne hoş görünmezdi. Şimdi varlığını sürdürüyorsa ve varlığını mutlu bir şekilde sürdürüyorsa, bunu sadece senin inayetine değil, kendisini daha iyi hale getirecek bir değişimden geçerek sana, yani onu bir daha iyi ya da kötü herhangi bir değişime uğratmayacak olana yönelmesine borçlu. Çünkü sen biriciksin, çünkü sen mutlak yalınlıksın. Senin için yaşamak mutlu yaşamakla eştir, çünkü sen mutluluğun ta kendisisin. 4. Bölüm. Tanrı yarattığı varlıklara muhtaç değildir. 5. Öyleyse bütün bu varlıklar hiç olmamış olsaydı ya da öyle biçimsiz halde kalmış olsalardı, senin mutluluğundan ne eksilirdi? Sen mutluluğun kendisi olduğuna göre. Sen onları ihtiyacın olduğundan mı yarattın sanki? İyilikle dolup taştığın için yarattın. Onları yoğurdun ve bir biçim verdin. Bunu mutluluğun kat kat artsın diye mi yaptın? Mükemmel olan sana tamamlanmamışlık çirkin gelir. Bu yüzden yarattıklarını mükemmelleştiriyorsun ki senin gözüne hoş görünsün. Sen tamamlanmamış değilsin ki yarattıklarını mükemmelleştirdikçe sen de daha mükemmel hale gelesin. Evet, senin lütufkar ruhun suların üstünde dalgalanıyordu. Ama sanki onların üstünde duruyormuşçasına sular tarafından taşınmıyordu ki. Çünkü kutsal kitap, senin ruhun insanların üzerinde olacak derken, insanların senin ruhunda olacağını kastediyor. Yani senin bozulmaz ve değişmez olan, kendi kendisine yeten ve kendinde olan iraden, senin yaratmış olduğun yaşamın üzerinde dalgalanıyor. Bu yaşamda yaşamak ve mutlu yaşamak aynı şey değil. Çünkü bu yaşam hala kendi karanlığında dalgalanarak yaşamını sürdürüyor. Yapması gereken tek şey yaratıcısına dönmesi ve yaşamın pınarından içerek dolu dolu yaşaması ve ışığını onun ışığında görmesi ve mükemmelleşmesi ve aydınlanması ve kutsanması. 5. Bölüm. Tanrı'nın üçlü birlik olduğu yaratılış kitabının ilk ifadelerinden anlaşılır. 6. İşte sisler ardında da olsa kutsal üçlü karışımda beliriyor artık. Çünkü bu üçlü sensin ey Tanrım. Çünkü sen, ey baba, bizim bilgeliğimizin başlangıcında ki bizim bilgeliğimiz senin bilgeliğindir, senden doğan, sana denk olan ve senin gibi ezeli ve ebedi olan bilgeliğindir. Yani senin oğlunda göğü ve yeri yarattın. Göklerin göğü hakkında onca laf ettik. Şu gözümüzle göremediğimiz bir düzeni olmayan yeryüzü hakkında da. Keza o karanlık boşluk hakkında da. Karanlıktı dedik. Çünkü onun ruhani doğası henüz belli bir biçime kavuşmamışken değişken bir akışa sahipti. Ve eğer şu anki yaşamına sebep olan yaratıcısına dönmemiş, onun ışığıyla daha güzel bir yaşama kavuşmamış ve sonradan su ile su arasına yerleştirilen onun göğünün göğü haline almamış olsaydı hep öyle karanlık kalacaktı dedik. Demek ki Tanrı derken aslında bütün bu varlıkları yaratan babayı kastediyormuşum ben. Başlangıç derken de bütün bu varlıkları yarattığı oğlunu kastediyormuşum. Ama ben Tanrım'ın kutsal üçlü olduğuna inanıyordum ve inancımın ışığında bu gerçeği onun kutsal sözlerinde aradım. Ve nihayet senin ruhun suların üzerinde dalgalanıyordu ifadesinde aradığımı buldum. İşte kutsal üçlü, işte Tanrım, Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh, yani bütün bu alemin yaratıcısı. 6. Bölüm. Kutsal kitapta neden kutsal ruh suların üzerinde dalgalanıyor diye yazılmıştır. 7. Ama sebep neydi ey hakikati bildiren ışık? Bak gönlümü sana çeviriyorum. bana boş şeyler öğretmesin diye. Dağıt şu gönlümdeki karanlıkları ve bana söyle ne olur. Şefkatli anamız adına. Ne olur sana yalvarıyorum, bana söyle. Sebebi neydi de kutsal kitabın gökyüzünden ve o gözümüzle göremediğimiz belli bir düzeni olmayan yeryüzünden ve o boşluğun üzerindeki karanlıklardan söz ettikten sonra kutsal ruhunun adını andı. Acaba kutsal ruhunun suların üzerinde dalgalandığının belirtilebilmesi için bize böyle gizlice ima edilmesi mi gerekiyordu? Evet, başka türlü söylenemezdi. Önce kutsal ruhunun üzerinde dalgalandığı şeyin anlaşılması gerekiyordu. Çünkü kutsal ruhun üzerinde dalgalandığı ne babaydı ne de oğul ve üzerinde dalgalandığı bir şey yoksa doğrudan doğruya üzerinde dalgalanıyor da denemezdi. O halde önce üzerinde dalgalandığı şeyin sonra da kutsal ruhunun söylenmesi gerekiyordu. Çünkü üzerinde dalgalanan şeklinde bir tanım getirilmedikçe kutsal ruhun başka türlü ima edilmesi mümkün değildi. Ama niçin üzerinde dalgalanan şeklinde bir tanım getirilmedikçe kutsal ruhunun ima edilmesi de mümkün değildi. 7. Bölüm Kutsal Ruhun İşlevi 8. Sezgisi yüksek bir okur bu gerçeği aslında senin havarinin şu sözlerinden çıkarabilir. Bize bahşetmiş olduğun kutsal ruh sayesinde yüreklerimize senin sevgini aşıladın. Havarin bize kutsal ruhun işlevlerini anlatırken sevgiye giden yolun en mükemmel yol olduğunu da söylüyor. Dahası İsa'nın sevgisinin üstün bilgisine erişebilelim diye bizim için senin önünde diz çöküyor. Demek ki başlangıçtan beri üstün olan kutsal ruh suların üzerinde dalgalanıyordu. Peki bunu kime söyleyeceğim? Bizi Palas Pandras o dik uçuruma sürükleyen ihtirasın ne kadar ağır olduğunu ve suların üzerinde dalgalanan kutsal ruhun sayesinde senin sevginin bizi oradan nasıl yukarıya kaldırdığını hangi ifadelerle dile getireceğim? Kime söyleyeceğim? Hangi ifadelerle dile getireceğim? Çünkü battığımız ve çıktığımız yerler somut mekanlar değil ki. Bunlara hangi kelimeler daha uygun düşer? Hangileri uygun düşmez? Çünkü aslında bütün bunlar bizim duygularımız, sevgilerimiz. Dünyevi dertlere düşkün olduğumuzda ruhlarımızın kirliliği dibe vuruyor. Ama dertlerden arınmış bir yaşama düşkün olduğumuzda senin kutsallığın bizi yukarıya kaldırıyor ki kalplerimizi sana doğru, yani senin ruhunun suların üzerinde dalgalandığı yere doğru yüceltebilelim ve ruhlarımız sabit bir zemini olmayan o suların üzerinden geçerek en üstteki ebedi istirahatgahına erişebilsin. 8. Bölüm Tanrı'dan aşağı seviyedeki hiçbir şey ruhani alemi mutlu ve huzurlu etmeye yetmez. 9. Melek düştü, insan ruhu düştü ve böylece tüm ruhani alemi saran boşluğun ne derin bir karanlıkta olduğunu gösterdiler. Sen başlangıçta ışık olsun dememiş olsaydın ve ışık olmasaydı ve de senin göksel kentinin ruhani varlıkları sana itaat edip huzuru senin ruhunda yani değişime yazgılı bütün varlıkların üstünde hiç değişmeden dalgalanan senin ruhunda bulmamış olsalardı hep karanlıkta kalacaklardı. Hatta göklerin göğü bile kendi içinde öyle karanlık bir boşluk olarak kalacaktı. Oysa şimdi bu gök Rabbin içinde bir ışık. Çünkü melekler düşerken ve senin mutlu giysinden soyunup kendi karanlıklarına gözler önüne sererken onların o içler acısı, huzursuzluklarıyla bile akılla donattığın bu alemin ne kadar üstün olduğunu bize gösteriyorsun. Çünkü senden aşağı seviyede herhangi bir şey asla bu aleme mutluluk ve huzur vermeye yetmez. Bu alem kendi kendine de bulamaz bu mutluluğu ve huzuru. Çünkü bizim karanlıklarımızı sen aydınlatacaksın. Tanrım, biz senden alacağız giysilerimizi ve karanlıklarımız gün ışığı gibi pırıl pırıl olacak. Kendini bana sun ey Tanrım, kendini döndür bana. Bak gör seni ne kadar sevdiğimi. Zayıfsa bu sevgi seni daha güçlü sevmemi sağla. Ben ölçemiyorum bu sevgiyi, bu yüzden ne kadar noksan bilemiyorum. Yaşamımı bir an önce senin kollarına atmam, senin varlığının gizli mabedinde gizlenmem için seni ne kadar daha sevmeliyim bilemiyorum. Tek bildiğim şu, senden başka şeylerle olduğumda ya da kendi kendimle olduğumda başıma kötülükten başka bir şey gelmiyor ve sahip olduğum zenginlik Tanrım'dan başka bir şeyse başlı başına bir yoksulluk. 9. Bölüm. Niçin sadece kutsal ruh suların üzerinde dalgalanıyor? 10. Ama niçin baba ve oğul da suların üzerinde dalgalanmıyordu? Bunları mekanda hareket eden birer cisimmiş gibi düşünürsek, kutsal ruhun da hareket etmemesi gerekirdi. Öte yandan bunları değişebilir nitelikteki bütün varlıkların üstünde asla değişmeyen tanrısal mükemmellik olarak düşündüğümüzde, baba, oğul ve kutsal ruhun suların üzerinde dalgalanması gerekirdi. O halde kutsal kitap niçin sadece onun bulunduğu yer bir mekan olmadığı halde sanki bir mekanmış gibi belirtilmiş? Sadece ondan bahsedilmesi acaba onun senin armağanın olmasından mı kaynaklanıyor? Evet, biz senin armağanında huzur buluyoruz. İşte orada senin sevincini tadıyoruz. Bizim huzurumuz, bizim mekanımız. Sana olan aşkımız bizi oraya kaldırıyor. Bizim aciz varlığımızı ölümün kapılarından oraya yükselten senin iyi ruhun. Biz huzuru senin yüce iradende buluyoruz. Bedense kendi ağırlığı yüzünden layık olduğu yere çekiliyor. Ağırlık sadece aşağıya bel vermez, kendine uygun yere yönelir. Ateş yukarı çıkar, taş aşağı iner. Bunlar kendilerine özgü ağırlıklarıyla hareket ederler ve kendilerine özgü yeri bulurlar. Suya dökülen yağ suyun üstüne çıkar. Yağın üstüne dökülen su yağın altına çöker. Yani kendilerine özgü ağırlıklarıyla hareket ederler. Kendilerine özgü yeri bulurlar. Kendilerine özgü yeri bulamayanlar kıpırdanmaya başlarlar. Yerli yerine oturduklarında kıpırdanmaları biter. Benim ağırlığım aşkım. Ben nereye taşıyorsam aşkım beni oraya taşıyor. Senin armağanınla alev alıyoruz ve yukarıya yükseliyoruz. Kora dönüyoruz ve yukarıya yükseltiliyoruz. Yürekteki basamakları çıkıyoruz ve yükseliş ilahileri söylüyoruz. Senin ateşinle, senin iyi ateşinle tutuşuyoruz, kora dönüyoruz ve yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz çünkü Kudüs'ün huzurunu yaşamaya gidiyoruz. Rabbin evine gidelim diyenlerin sesini işittikçe sevinç doluyor içime. Bizi orada senin iyi iraden yerleştirecek yerimize, sonsuzca orada kalmaktan başka hiçbir şey istemeyelim diye. 10. Bölüm. Her şey senin armağanından kaynaklanır. 11. Orada öylece kalmak dışında başka hiçbir şey bilmeyen alem ne mutlu bir alem demek ki. Ama bu alem değişebilir nitelikli varlıkların üzerinde dalgalanan armağanınla yaratıldığı anda ve sen ışık olsun dediğinde ve ışık olduğunda o çağrınla hareket edip zamanda hiç durulamadan hemen yukarı çıkmasaydı başka bir durumda olurdu. Oysa bizim durumumuzda zamanın farklı anları söz konusu. Çünkü önce karanlıktık, sonra ışık oldu. Kutsal kitapta bu alemin ışıkla aydınlanmadan önceki hali neyse ondan bahsedilmiş sadece. Ve ilkin akışkan ve karanlık bir haldeydi denmiş. Böylece onu farklı bir hale dönüştüren neden vurgulanmak istenmiş. Yani bu alemin hiç sönmeyen ışığa dönerek ışık olduğu belirtilmiş. Anlayabilen anlasın ve Tanrı'dan yardım dilesin. Bu konuda niye ben sıkıntı çekiyorum? Benim bu dünyaya gelen her insanı aydınlatacak gücüm mü var? 11. Bölüm. Kutsal Üçlünün insandaki simgeleri. 12. Her şeye kadir kutsal üçlüyü kim anlayabilir? Herkes ondan bahsediyor ama bakalım sahiden ondan mı bahsediyor? Ondan bahsettiğinde bahsettiği şeyin sahiden o olduğunu bilen ancak birkaç kişi vardır içimizde. İnsanlar tartışıyorlar, kavga ediyorlar ama hiç kimse sakinleşmediği sürece o hayali göremez. İsterdim ki insanlar kendi ruhlarındaki üçlüye bakabilsinler. Ruhun üç temel niteliği. Augustinus Tanrı'daki üçlüyü anlayabilmek için insanın kendisine bakmasını önerirken, Yaratılış kitabındaki Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratın dedi ifadesinden yola çıkıyor. Augustinus'a göre bu üç niteliğe ilk önce kendi doğasında tanık oluyor ve bu niteliğin üçlü birlik olan Tanrı'dan geldiğini anlıyor. Çünkü Tanrı, baba anlamında ezeli ve ebedi varlık olarak Tanrı'dır ve var olan her şeyin kaynağıdır. Tanrı, oğul anlamında bilgi olarak Tanrı'dır, bilen ve bilinen her şeyin kaynağıdır. Tanrı, kutsal ruh anlamında sevgi olarak Tanrı'dır. Kalbin ve ruhun bütün kıpırtılarının kaynağıdır. Tanrı'daki bu üçlü nitelik bizim anlayışımızın çok ötesinde gizemli bir şekilde birbirine harmanlanmıştır. Bu üçlü kutsal üçlüden çok farklı tabii. Ama demem o ki insanlar zihinlerini çalıştırsalar, sorunu enine boyuna düşünüp ondan ne kadar farklı olduklarını ayırdına varsalar. İnsandaki üçlü derken şunu kastediyorum. Olmak, bilmek ve istemek. Çünkü ben varım, biliyorum ve istiyorum. Ben bilen ve isteyen bir varlığım. Ben hem var olduğumu hem de istediğimi biliyorum. Ve hem var olmayı hem de bilmeyi istiyorum. O halde bu üçlüde tek bir yaşam, tek bir akıl ve tek bir varoluş söz konusu. Ve bunların birbirinden ne denli ayrılamaz olduğunu ve bu denli ayrılamaz olduğu halde yine de her birinin birbirinden farklı olduğunu anlayan anlasın. Şüphesiz herkes bunu kendisinde görebilir. Bu yüzden insanı önce kendine baksın, göreceğini görsün ve bana söylesin. Augustinus insandaki bu üçlünün ayrılmazlığına ama aralarındaki farklılığa işaret ederek kutsal üçlünün anlaşılabilmesine olanak tanıyor. Yine de ona göre bu birlikteki üçü anlamak demek Tanrı'nın birliğindeki üçü anlamakla eş değildir. Çünkü bir, Tanrı'nın doğasının kelimelerle ifade edilemeyecek derecede gizemli çokluğudur. Augustinus bu gizemi daha sonraları kaleme aldığı De Trinitate adlı eserinde çözmeye çalışır. Ama bu üç işlev hakkında bir şeyler keşfedip de bana bir şeyler söyleyecek konuma geldiğinde sakın bu işlevlerin hepsinin üstündeki o değişmez ilkeyi keşfettiğinde sanmasın. Yani değişmeden var olanı, değişmeden bileni ve değişmeden isteyeni keşfettiğini. Ruhun birbirinden ayrılamaz görünen ama aralarındaki fark olan bu üç işlevdeki ortak noktayı yakalayan insan, bizlerin üstündeki o değişmez varlığı anladığını düşünmemeli. Çünkü Augustinus'a göre kutsal üçlünün doğası gizemlidir. Çünkü kim öyle kolay kolay anlayabilir? Acaba bu üç işlev yüzünden mi Tanrı'da üçlü birlik vardır? Yoksa bu üç bileşenin hepsi kutsal üçlünün her bir kişiliğinde mi mevcut? Başka deyişle her bir kişilik bu üç işleve mi sahip? Ya da her ikisi de doğru da Tanrı gizemli bir şekilde hem birlik hem de çokluk olarak mı var? Sınırsız olmasına rağmen kendi özünde kendisinin mi sınırı bu yüzden mi kendiliğinden var? Kendiliğinden biliyor ve kendi kendine yetiyor. Uçsuz bucaksız yüce birliğinden dolayı mı hiç değiştirmeksizin kendisiyle aynı kalıyor? Kim bu konuda herhangi bir şey söyleyebilir? Kim bu konuda öyle paldır küldür fikir beyan edebilir? 47. ayrımın sonu, sayfa 454.